Ayrım 16, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 173. Onlar eve vardıkları zaman Barbara Zaleski çoktan gelmiş ve yemek hazırlamaya başlamıştı. Mutfaktan kızarmış kuzu budunun kokusu geliyordu. ''Hey aşçıbaşı'' diye seslendi Brett, ''gel bak misafir geldi.'' Barbara, ''Gelen bir kadınsa yemeğini kendin pişirebilirsin.'' diye bağırdı mutfaktan. ''Ah değilmiş, merhaba.'' O.J.L. reklam şirketinin Detroit bürosundan çıktığı gibi gelmişti buraya. Giydiği kendisine pek yakışan örme elbise Barbara'nın vücudunu tam olarak ortaya çıkarıyor diye düşündü. Wingate'in de aynı şeyi düşündüğünü fark etti. Her zaman olduğu gibi Barbara güneş gözlüğünün alnının üstüne saçlarının arasına itmiş ve orada unutmuştu. ''Onları tanıştırırken bu benim metresimdir.'' dedi Wingate'e. Barbara, ''Öyle olmamı ister ama değilim.'' diye karşılık verdi. ''Metresi olduğumu söyleyerek aklınca öç alıyor benden.'' Brett'in tahmin ettiği gibi Barbara ile Leonard Wingate hemen birbirlerine alıştılar. Onlar konuşurken Brett de bir şişe Dom Perignon şarabı açtı. Barbara ara sıra özür dileyerek yerinden fırlayıp mutfağa koşuyordu. Odadan çıktığı bir sırada Wingate geniş daireye göz gezdirerek ''Güzel yer'' dedi. ''Teşekkür ederim.'' Brett daireyi 1,5 yıl önce kiraladığı zaman iç dekorasyonunu kendi yapmıştı. Parlak sarılar, morlar, turuncular, kobalt yeşilleri hakim olduğu halde bunlar o kadar ustalıkla kullanılmışlardı ki bir bütün izlenimi veriyorlardı. Işıklandırma da renkleri tamamlıyor, bazı yerler ışıklı, bazı noktalar da loş bırakılmıştı. İstenen şey tek bir odada birkaç ayrı oda izlenimi vermekti. Oturma odasının ucunda başka odaya açılan bir kapı vardı. Wingate, ''Burada çok çalışır mısın?'' diye sordu. ''Biraz çalışırım.'' Brett başıyla kapıyı işaret etti. ''Orası benim düşünce evimdir. Yaratıcı olmak ihtiyacını duyduğum zaman oraya kaçarım.'' Brett konuşurken içeri girmiş olan Barbara, ''Orada başka şeyler de yapar.'' dedi. ''Gel Leonard, göstereyim sana.'' Wingate kızın arkasından gitti, Brett de peşlerinden geldi. Renkli ve göze hoş görünen öteki oda bir stüdyo olarak düzenlenmişti. Masanın yanına yığılmış bir yığın aydınger kağıdı Brett'in çalışma şeklini gösteriyordu. Yaptığı son taslak, bir arka tampon taslağı mantar kaplı bir tahtaya iğnelenmişti. Wingate bunu göstererek ''Bu gerçekleşecek mi?'' diye sordu. Brett başını salladı. ''İnsan fikirlerle oynar, içinden çıkarıp atmak zorundadır onları'' dedi. ''Tıpkı geğirmek gibi. Bazen bu şekilde sonunda kesin biçimini alacak bir şey elde edersin. Bu onlardan biri değil.'' Aydınger kağıdını kopartıp buruşturdu. ''Bir araba için çizilen bütün taslakları toplayacak olursan koskoca Kobo salonunu tıka basa doldurabilirsin.'' Barbara elektrik düğmesini çevirdi. Odanın bir köşesinde üstü örtülü bir sehpa duruyordu. Kız örtüyü dikkatle kaldırdı. ''Bir de bu var'' dedi. ''Atılacak şey değil bu.'' Örtünün altından hemen hemen tamamlanmış yağlı boya bir tablo çıkmıştı. ''Pek o kadar güvenme'' dedi Brett. ''Barbara bana çok bağlıdır. Bazen bu bağlılığı doğru görmesine bile engel oluyor.'' Uzun boylu kır saçlı zenci başını salladı ama bu kez değil. Tabloyu hayranlıkla seyrediyordu. Bu atılmış otomobil parçalarının bir resmiydi. Brett model olarak kullandığı parçaları sehpasından az ötede bir masanın üzerine toplamış ve tek bir ışıkla aydınlatmıştı. Otomobil mezarlığından toplamıştı bunları. İçlerinde yanmış bujiler, kırık bir anamil, delik bir yağ tenekesi karbüratör içi, parçalanmış far, çürümüş bir akü, bir kapı kolu, bir radyatör parçası, kırık bir anahtar, birkaç paslı somun ve vida vardı. Korna halkası, kopuk bir direksiyon tekerleği hepsinin üstüne oturtulmuştu. Bundan daha sıradan ve bunun kadar sanat esinlemeyen bir kalabalık olamazdı. Ama yine de şaşılacak bir ustalıkla Brett bu eski püskü şeyleri canlandırmış, tablosuna bir güzelliğin yanı sıra bir keder ve özlem geçirebilmişti. ''Bunlar kırık anılar'' diyordu sanki tablo. ''Yanmış, istenmeyen, bütün yararlılıkları yok olmuş şeyler. Hiçbir şey tüm yok olmadan kurtulamaz. Ama yine de kısa da olsa bunların bir hayatı vardı eskiden.'' Bunlar bir iş görmüşler, bir takım hayalleri, emelleri, insanlığın başarılarını temsil etmişlerdi. İnsan bütün öteki başarıların sonunda buna benzeyeceğini, son sözlerini çöp yığınında yazacaklarını biliyordu. Yine de rüya, bu kısa başarı kendi başına yeterli miydi? Leonard Wingate hiç kımıldamadan duruyordu tablonun önünde, ağır ağır, ''Ben biraz sanattan anlarım.'' dedi. ''İyisin, büyük olabilirsin.'' ''Ben de bunu söylüyorum ona.'' Az sonra Barbara sehpanın üzerine örtüp ışığı söndürdü. Oturma odasına döndüler. ''Brett, Barbara'nın demek istediği şey benim ruhumu satmış olmam.'' dedi. Barbara Wingate'e döndü. ''Brett hem model hem de sanat yapabilirdi. Eğer modelcilikte bu kadar başarılı olmasaydı. Oysa şimdi ancak ara sıra fırsat buldukça bir iki fırça vuruyor. Bu yeteneklere yazık oluyor kendisine doğrusu.'' Brett sırıttı. Barbara bir araba modeli çizmenin resim yapmak kadar yaratıcı bir şey olduğunu anlayamadı. Benim arabalardan vazgeçemeyeceğimi de anlamıyor. Daha birkaç hafta önce o iki öğrenciye söylediklerini hatırladı. Birden soluk alırken, yerken, uyurken hep araba, gece yatağında uyandığın zaman arabayı düşünerek uyanırsın, tıpkı bir din gibi. Kendisi hala hissediyordu bunları, değil mi? Belki Detroit'e ilk geldiği günkü şiddetiyle değil ama yine de hissediyordu. Ama herhangi bir insan o aynı şiddeti devam ettirebilmiş miydi sanki? Kendisiyle çalışanlara şaşarak baktığı günler oluyordu. Eğer dürüst davranacak olursa araba konusundan neden vazgeçemeyeceği hakkında bir takım başka nedenlerin olduğunu da itiraf etmesi gerekirdi. Yılda 50 bin dolar aldığı, henüz 26 yaşında bulunduğu ve birkaç yıl sonra daha büyük şeylere kavuşacağı gibi. Barbara'ya, bir kulede yaşasaydım ve terebentin koksaydım, yine de yemek hazırlamak üzere kapımı açar gelir miydin diye sordu. Kız onun yüzüne bakarak, geleceğimi biliyorsun diye karşılık verdi. Başka şeylerden konuşurken Brett kararını vermişti. Haftalardır elini sürmediği tabloyu bitirecekti. Aslında el sürmeme nedeni çok basitti. Eline fırçayı alır almaz kendini bütünüyle o işe veriyordu. Oysa bir insanın kendini bütünüyle vereceği işlerin de sonunda bir sınırı vardı. Kokusu gibi lezzeti de mükemmel olan yemeği yerken Brett konuyu Leonard Wingate'in barda söylediklerine getirdi. Barbara işçilere karşı yapılan bu davranışı duyduğu zaman Brett'ten daha çok kızmış ve şaşırmıştı. Brett de Los Santo'nun sormadığı soruyu sordu. ''Çekleri alan eğitmen ve sekreter beyaz mı kara mı?'' ''Brett bana bak'' dedi. ''Ne fark eder bu?'' Wingate aksi bir sesle ''Beyaz'' dedi. ''Başka bir şey var mı soracağın?'' ''Kara da olabilirlerdi.'' Bunu düşünceli bir şekilde söyleyen Barbara'ydı. ''Evet ama bunun ihtimali de pek az.'' Wingate duraksadı. ''Bakın, ben burada konuk olarak...'' Brett elini salladı. ''Boş ver.'' Bir süre sustuktan sonra kır saçlı zenci, ''Dostlar arasında da olsa bazı şeyleri açık konuşmak gerek.'' dedi. ''Bu üniforma sizi aldatmasın. Oxford elbisesi, kolej diploması bulunduğum iş.'' ''Hiç şüphesiz ben gerçek bir yönetici zenciyim. Bakın zenciler de yükselir diye gösterdikleri tiplerden biriyim. Bu benim durumum için geçerlidir. Çünkü benim öğrenim masraflarımı karşılayacak bir babam vardı. Zenciler ancak bu yolla yükselebilirler. Ben de böylelikle yükseldim. Belki daha da yükseleceğim ve şirket müdürlerinden biri olabileceğim. Gencim daha, bundan memnun kalacağımı da itiraf edeyim isterseniz.'' Ama şirket de memnun olacak bundan. Şunu çok iyi biliyorum. Beyaz biriyle benim aramda bir seçim yapmak gerekirse beni seçeceklerdir. Benim için atılan zarlar hepten iyi dedi çünkü. Halkla ilişkiler ve öteki bir takım kimseler bize bakın, yönetim kurulumuzda bir zenci var diye övünebilmek için neler vermeye razıdırlar. Leonard Wingate, Barbara'nın getirmiş olduğu kahveyi yudumladı. ''Dediğim gibi görünüş sizi aldatmasın, ben hala kendi ırkımın bir üyesiyim.'' Birden fincanı bıraktı, masada karşısında oturan Brett'le Barbara'ya baktı gözleri parlayarak. ''Bugünkü gibi bir şey olunca sadece öfkelenmekle kalmıyorum. İçin için yanıyorum, tiksiniyorum ve beyaz olan her şeyden nefret ediyorum.'' Gözlerinin parıltısı söndü, kahve fincanını kaldırdı, elleri titriyordu. Bir dakika kadar sonra... James Baldwin şöyle demişti: "Bu ülkenin zencilerine karşı yapılan davranış sizlerin kedilerinize ya da köpeklerinize davranmayı düşünemeyeceğiniz kadar kötüdür." Doğrudur bu. Detroit içinde, başka yerler içinde. Şu son birkaç yıl içinde olup bitenlere rağmen beyazların çoğunluğunun davranışlarında gerçek bir değişme olmamıştır. Beyaz vicdanları rahatlatmak için yapılan birkaç küçük şey bile bu yeni iş alma programları gibi sadece yüzeyde kalmaktadır. Konut, okul, hastane durumları inanamayacağınız kadar kötüdür. Ancak deriniz kara ise inanabilirsiniz buna. Çünkü o zaman bunu en ağır bir şekilde öğrenmişsinizdir. Ama bir gün gelecek otosanayi Detroit'te kalmak isterse, çünkü bir anlamda otosanayi Detroit demektir, toplumun kara kesiminin yaşama standartlarını yükseltme sorunu ile karşılaşacaktır. Çünkü bunu yapacak ne başka bir kimse vardır ne de kimsede akıl ve kaynak. Ama yine de ben bunların bu işi yapacaklarına inanmıyorum. Barbara şu halde hiçbir şey yok dedi, hiçbir umut yok. Sesi duyguluydu. Leonard Wingate, umut etmek zarar vermez diye karşılık verdi ona. Umut bedavadır ama kendini kandırmanın da faydası yoktur. Barbara ağır ağır, dürüst olduğun için, olanı olduğu gibi söylediğin için teşekkür ederim dedi. Herkes yapmaz bunu, ben iyi bilirim bu durumu. Brett, anlat ona yeni görevini diye dürtükledi kızı. Yeni bir iş verdiler bana, çalıştığım reklam şirketi, bir film yapacağım. Detroit'in yoksullar kesimi konusunda dürüst bir film. Wingate'in ilgilendiğini fark etti. 6 hafta kadar önce verdiler bu işi. New York'ta Kate Yates Brown ile olan görüşmesini anlatmaya başladı. OJL şirketinin Orion projelerini sunulduğu ve reddedildiği gündü. Teddy Osh'un öğle yemeğinde söylediğine uygun olarak Kate Yates Brown ertesi gün Barbara'yı çağırmıştı. Şirketin en üst katındaki iyi döşeli bürosunda Yates Brown bir gün önceki güler yüzlü görünüşüne kıyasla oldukça somurtkandı. Daha yaşlı ve daha soluk bir ifade gelmişti yüzüne. Konuşmaları sırasında sık sık, sanki bir şeyler düşünüyormuş gibi, pencereden dışarı Long Island Sound tarafına doğru kayıyordu bakışları. Barbara belki de müşterilerle sürekli olarak güler yüzlü olmanın verdiği gerginlik ara sıra bir terslikle dengelenmeyi gerektiriyor diye düşündü. Karşılıklı iyi sabahlardan sonra Yates Brown'un söylediği ilk sözlerde kesinlikle dostça bir hava yoktu. "Dün müşteri karşısında ukalalık ettin," dedi. "Hiç hoşlanmadım bundan. Daha iyi davranman gerektiğini kestirebilirdin." Barbara sesini çıkarmadı. Yates Brown'un bir gün önce otomobil şirketinin reklam müdüründen "beğendiğiniz hiçbir şey yok mu?" diye soruşunu kınadığını sanıyordu. Bu sorusunda haklı olduğuna inanıyordu şu anda bile. Bunun için kendini küçültmeyecekti. Ama yeni görevini öğrenmeden de Yates Brown'u gereksiz yere düşman da etmeyecekti. "Burada öğrenmesi gereken ilk şeylerden biri de bazen kendini tutmanın ve ağzına gelenleri yutmanın gerekliliğidir." "Pekala Kate," dedi Barbara, "şu anda yutuyorum işte." Yates Brown'un bu karşılığa gülümseyecek kadar kibarlığı vardı. Sonra yine eski soğukluğunu takındı. "Sana şimdi verilecek olan görev kendini tutmayı, dürüst bir yargıyı ve tabii olarak da hayal gücünü gerektiriyor. Bu niteliklere sahip olduğuna inandığım için seni salık verdim. Dün olanlardan sonra bile buna hala inanıyor ve dünkü olayı geçici bir unutkanlık olarak kabul ediyorum." "Tanrım," diye düşündü Barbara, "vaaz kürsüsündeymiş gibi davranmayı bırak da sadede gel." Ama bunu yüksek sesle söyleyemeyecek kadar da düşünceliydi. "Bu konu müşteri şirketin yönetim kurulu başkanının özel ilgisini çeken bir konu." Kate Yates Brown, yönetim kurulu başkanı sözünü bir çeşit korku ve saygıyla söylemişti. Barbara onun bunu söylerken ayağa kalkıp selama durmadığına şaştı. "Büyük bir sorumluluk alacaksın üzerine. OJL'de çalışan hepimizi kapsayan bir sorumluluk olacak bu. Gerektiği zaman başkana raporunu kendin sunacaksın." Barbara adamın duygularını anlayabiliyordu. Herhangi bir konuda yönetim kurulu başkanına doğrudan doğruya rapor vermek her ne kadar kendisini korkutmuyorduysa da büyük bir sorumluluk taşımaktaydı. yönetim kurulu başkanının reklam şirketine iş vermek konusunda son söze sahip olduğunu ve bunu eğer isterse bir şirketi kurtarmak ya da batırmak yolunda kullanabileceğini bildiği için Barbara, Kate Yates Brown'la ötekilerin ne kadar endişe duyduklarını tahmin edebiliyordu. Yates Brown, bir film yapılması söz konusu dedi. Sonra bildiği kadar ayrıntılarıyla anlattığı işi. Film Detroit'in yoksul kesimi, buralarda yaşayanlar, bunların ırksal ve başka sorunları, yaşama biçimleri, görüşleri, ihtiyaçları konusunda olacaktı. Gerçekçi bir belgesel film olacaktı. Şirketin ya da sanayinin propagandası ile ilişkili değildi. Şirketin adı yalnız bir yerde geçecekti. Filmin yapımcısı olarak amaç şehir sorunlarını ortaya çıkarmak, Detroit'i örnek olarak ele alıp milli hayatta şehir rolünün öne çıkması gerektiğini belirtmekti. Film ilk olarak bütün yurt çapında okullarda ve derneklerde eğitim aracı olarak kullanılacaktı. Televizyonda da gösterilme imkanı vardı. Eğer değerli bir şey olursa sinemalarda da gösterilecekti. Bütçeleri genişti. Piyasadaki bir film şirketiyle anlaşılacak ama OJL bu şirketi seçmek ve denetlemek hakkına sahip bulunacaktı. Ünlü bir yönetmen tutulabilirdi. Hatta gerekirse bir de senaryo yazarıyla anlaşılabilirdi. Belki de geçmiş tecrübeleriyle senaryoyu Barbara kendisi yazmak isterdi. Barbara şirketi temsil edecek ve bütün işin başında bulunacaktı. Yates Brown sözlerine devam ettikçe Barbara bir gün önce yemekte Osh ile konuşmalarını hatırlıyordu. Gittikçe artan bir heyecanla. Yaratıcı şef şöyle demişti. Senin yerinde ben olmak isterdim. Barbara şimdi bu sözün ne anlama geldiğini biliyordu. Bu görev kendisine verilen değerin yanı sıra güçlü bir yaratıcılık olanağını da sağlıyordu. Barbara, Kate Yates Brown'a şimdi daha bir takdir ve hoşgörüyle bakıyordu. Yates Brown'un bundan sonraki sözleri bu takdirini pek az ölçüde azaltabildi. Şüphesiz yine Detroit bürosunda çalışacaksın. Ama biz burada orada olup biten her şeyi bilmek istiyoruz. Ama her şeyi akılda tutulacak diğer bir nokta da daha önce sözünü ettiğimiz kendini tutma, kendine hakim olmadır. Bu gerçekçi bir film olacak. Sakın duygularına kapılıp gideyim deme. Ne bizim ne de yönetim kurulu başkanının fazla bir, nasıl diyeyim, sosyalist görüş açısı istediğimizi sanmıyorum. Pek çok fikirler ve pek çok görüş açıları olacağını bildiği için Barbara bunun üstünde durmamıştı. Şimdi soyut kavramlar üstünde tartışma açmaya gerek yoktu. Bunlar için çarpışacağı zaman da gelecekti. Bir hafta sonra o sırada elinde bulunan bütün işler başka tarafa kaydırılınca Barbara yeni proje üzerinde çalışmaya başladı. Projenin adı Otomobil Kenti'ydi. Barbara, Leonard Wingate'e, ilk işleri tamamladık, bir yapımcı bulduk, bir yönetmen seçtik. Filmin çekimine başlamadan önce daha yapacak çok şey var ama Şubat ya da Mart'ta çekime başlamayı düşünüyoruz dedi. Uzun boylu, kır saçlı zenci karşılık vermeden önce bir süre düşündü sonunda. Kurnaz ya da alaycı olabilir ve sorunların çözümüne gitmek yerine onlar konusunda bir film yapmanın Nero'nun keman çalmasına benzediğini söyleyebilirim dedi. Ama yönetici mevkiinde bulunmam bana hayatın bu kadar basit olmadığını, insanlar arasında duygu alışverişinin de önemli olduğunu öğretti. Yapmak istediğin çok faydalı olabilir. Yardım edebileceğim bir şey varsa hazırım. Belki de ihtiyaç olacak dedi Barbara. Yönetmen Wes Gropetti ile bu konuda konuştum. Sonunda şu karara vardık ki şehrin bu kesimi hakkında ne söylenirse söylensin, söyleyenler orada yaşayan kişiler olmalıdır. Bunlardan birinin de yeni işe alma programına katılanlardan seçilmesini öngördük. Wingate bu program her zaman kusursuz olarak işlememektedir diye uyardı. Sonunda başarısız çıkan biri için pek çok film harcamak zorunda kalabilirsiniz. Eğer sonunda olacak bu ise biz de bunu bu şekilde göstereceğiz. Eninde sonunda Pollyanna'yı filme alıyor değiliz. Wingate düşünceli bir tavırla şu halde biri var dedi. Bir öğleden sonra çekleri çalan eğitmeni izlediğimi söylemiştim, hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum.
Ertesi gün onun uğradığı insanlardan bazılarına ben de gittim, adresleri not etmiştim. Bir odanda bunlara bakarak adlarını buldum. Leonard Wingate cebinden bir defter çıkartıp sayfalarını karıştırmaya başladı. İçlerinde kendisine karşı bir şeyler duyduğum birisi vardı. Bunun nasıl bir duygu olduğunu pek kestiremiyorum ama adamı işe dönmesi için kandırdım sonunda. İşte burada. Adı Rolly Knight.
16. ayrımın sonu. Sayfa 184.